yeni ya da genç yazarlardan diyebileceğimiz Semih Öztürk aramızda. Öncelikle hoş geldin.
Hoş bulduk Kübra.
Daha önce Dağlar Kar Tutacak kitabın yayınlandı. 2018'de Yaşar Nabi öykü ödülünü almıştı. 2022'de ise Telaş Bandosu'yla ikinci öykü kitabın çıktı. Açıkçası keyifle okudum. Özellikle ikinci kitaba karşı daha bir yakınlık hissettim diyebilirim. Ama kısaca biraz böyle kendinden ve bu işte ilk kitabından sonraki sürece kadar hani neler yaşadın, edebiyatına ne katkısı oldu bu ödülü almak gibi. Böyle kısaca hem kendinden bahsedip hem de bu öykü yazmaya nasıl başladın? Biraz bundan konuşabiliriz.
Tabii yani şöyle öykü yazmaya ne zaman başladım? Bu çok tarih olarak ya da zaman olarak işaret edebileceğim bir aralık yok ama başlarda merak ederek resmini yapmak istediğim resmini yapmaya çalıştım. Pek çok şey vardı. Aslında ben öykü yazmaya resim yaparak çala kalem resim yapmaya çalışarak başladım. Ancak resimde ilerleyemediğim dönem gelip çattığında aslında ben o anlatmaya çalıştığım şeyleri, resimle anlatamadığım şeyleri yazarak anlatmaya yavaş yavaş geçtiğimi gördüm ve bu bahsettiğim aralık çok kendi içinde o ilk gençliğin de öncesindeki dönemde ortaya çıkan bu durumdu. Tabii daha sonrasında bunun farklı kitaplar, farklı yazarlarla tanışarak yazıyla ve öykü türüyle daha mümkün olabileceğini anladım ve bu alanda daha da bilinçli bir şekilde yazmaya başladım. İlk kitap tabii ki birbirinden çok uzak zamanlarda yazılmış öykülerden oluştu. O dönem üniversitede öğrenciydim ve her öykünün birbiriyle arasında çok uzun dönemler vardı ve hiç hayalim ya da amacım bu öyküleri bir araya toplayıp bunlardan bir kitap yapayım değildi. Çok çok sonradan ortaya çıktı. Kitap bittiği zaman aslında kimin yayınlayacağı ya da yayınlayıp yayınlanmayacağı hakkında bile bir fikrim yoktu. Daha sonra birkaç yayın evinden reddedildikten sonra Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü'nün verildiğini gördüm. Dosyamı oraya gönderdim. Gönderdikten sonra pişman oldum çünkü neden bana versinler havası üzerime biniverdi. Sonra aradan birazcık zaman geçti, çok hatırlamıyorum. Bir gün bir telefon çaldı ve karşıdaki ses Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü'ne değer görüldüğümü ve yakın zamanda bunun açıklanacağını, şimdi önden bana bildirdiklerini ve tebrik ettiklerini söylediler. Tabii ki çok mutlu oldum. Ardından kitabın yayınlanması süreci başladı. Kitap yayınlandıktan sonra bazı söyleşiler oldu. Kadıköy'deki Edebiyat Atölyesi gibi, Bartın gibi İstanbul dışındaki yerlerde de buluşmalar oldu. İşte dijital ve basılı yayınlarda da söyleşiler ya da kitapla ilgili yazılar oldu. Daha sonra ben işime gücüme geri döndüm. Çünkü o çok üzerinde zaman ayırabileceğim ya da sadece ona odaklanabileceğim bir durum değildi. Aslında ben reklam yazarıyım. Hayatımı bu şekilde geçindiriyorum, devam ettiriyorum. İlk kitaptan sonra uzun bir süre sustum aslına bakarsan. Yaklaşık 4 yıl boyunca yeni bir şey yazmadım. Aslında hani yazıp kenara dahi koyduğumu söyleyemem. Hiçbir şey yapmadım. Birazcık böyle kendime, işime, hayatıma odaklandım.
Peki,
Ama
araya
içinde
gireceğim
öykü...
ama
Tabii.
hiç yazmadım dedin 4 yıl boyunca. Peki sonra bir anda mı yazmaya başladın? Nasıl?
Evet, tam olarak öyle. Yani benim çalışma şeklim biraz çık. Yani ben çok disiplinsiz çalışıyorum. Özellikle öykü konusunda yazı yazarken. Yani bunu marifet olarak söylemiyorum tabii ama yani not almadan, hiçbir şekilde not almıyorum. Hiçbir yere, aklıma gelen şeyleri bir yere not edip de sonradan ben ona dönerim gibi bir şeyim yok. Birikiyor, birikiyor, birikiyor zihnimde. Sonra ben onları ezberlemeye başladığım zaman oturup yazıyorum aslında. Tam olarak böyle oluyor. Bu zaten Telaş bandosundaki öykülerde pandeminin o en çok bizi sıkan ve boğan aşının bulunmadığı işte parklara, bahçelere, banklara, şeritlerle girip yasak olduğu, belli bir saatten sonra sokağa çıkamadığımız o tuhaf zamanda ortaya çıktı. 2 yıl boyunca bir evin içerisinde bunu fark ettim. Yani ben yaşadığım semtin sokaklarında, caddelerinde, çevresinde pek çok şey var ve ben onların önünden geçmişim sadece. Onlara hiç bakmamışım yeterince. Birazcık bunu anladıktan sonra aslında Telaş Bandosu'nu, oradaki öyküleri yazmaya başladım. Peşi sıra da yazıp yani yaklaşık 3 ay gibi bir sürede bitirdim o öyküleri. O şekilde bitti, geçti o süreç.
Bu arada Üsküdar değil mi? Ben de
Evet,
Üsküdar'da 3 yıl
Üsküdar.
kaldığım için okurken şey gözümün önünde canlanabiliyor tüm sokaklar ve şeyler
Evet.
yani.
Yani Üsküdar merkezde
Hı.
Öykü'nün dosyadaki kitaptaki bütün öykülerin merkezi aslında Üsküdar birçoğu. Bir yerden sonra artık Üsküdar'dan uzaklaşıyor ve daha somut yerlerde geçmeye başlıyor ama ilk başlardaki öyküler Üsküdar, Doğancılar, Salacak, bu civar, Çiçekçi tarafı, sahil buralarda geçiyor. Ben de çok seviyorum. Uzun zamandır burada yaşıyorum ve belki de burayla olan o bağımı yazılı olarak belirginleştirmek istedim. Çünkü ilk kitapta anlattığım öykülerin bir şeyi yok. Mekanı yok. Tıpkı bu şey gibi. Programın adı gibi. Aslında zamansız. Evet, bir köyde geçiyor, bir kasabada geçiyor ama orada hiçbir köy, kasaba, şehir ismi yazmaz. Hep bir şeydir. Daha bir arada kalmıştır. Neresi olduğu bellidir. Amacım da orada şeydi. Yani bunu okuyan insanlar kendi doğup büyüdükleri ya da kendi bildikleri, en iyi bildikleri şehri, kasabayı ya da taşrayı hayal etsinler düşüncesiydi. Ama ikinci kitapta Telaş Bandosu'nda daha gerçek mekanlar üzerine yoğunlaşmaya çalıştım.
Telaş bandosu dedin, acaba o telaş, acaba pandemi vesaire dedin, oradan dolayı mı o telaşın telaşı mı, yoksa hayat telaşı mı?
Aslında o benim telaşım tam olarak. Yani çünkü ben biraz tedirgin bir insanım. Yani günlük hayatımda çok basit şeyleri yaparken bile o telaşı hisseden insanlar, kendim de hissederim. O yüzden sürekli plan, sürekli bir şeyleri kontrol ederek ilerleme çabası, o kontrol şeyidir bu birazcık da kendi içimde idare edemediğim ama sonrasından bir telaşa dönüşen duyguların toplamı. Ama tabii bunun için hayat telaşı da diyebiliriz, o pandemi dönemindeki neyin ne olacağını bilememe telaşı da diyebiliriz. Ama bütün olarak hayatın kendisine baktığımız zaman bile ne kadar plan yaparsak, ne kadar çok kariyerimiz, işimiz, hayatımız çok muazzam bile olsa aslında çok da bilinen bir yola doğru gitmiyor. Yani muazzam bir bilinmezliğe doğru. Bir telaş içindeyiz aslında. Biliyoruz ama sonra neyin ne olacağını az çok biliyoruz ama yine de bir şeylerle kapatıyoruz onu, süslüyoruz güzel. O telaş hep var içimizde galiba. Ya yani sadece bizde değil, hayvanlarda da öyle. Sokaktaki diğer hareket etmeyen nesnelerde bile öyle. Çünkü biz onlara müdahale ediyoruz her defasında. Yani kesiyoruz, yıkıyoruz, betonu döküyoruz, başka bir şey yapıyoruz. Önüne HES kuruyoruz, dere yapıyoruz. Yani her şeye müdahale ederek aslında o telaşı sürekli büyütüyoruz. Yıkımı ve mutlak sonu işte davet ediyoruz elimizle, kendi ellerimizle.
Ama bütün o, hani ilk kitabında da vardı belki, ama ilk kitabın dediğin gibi bir böyle şey değildi. Okurken de hani, ya da okuyucu açısından da böyle hepsi birbiriyle bir bağlantılı bir bütün gibi değil yani. Ama ikinci kitap Telaş Bandosu'nda bu bütünlük ve bağlantı hissediliyor. Yani ben okurken de şey hissettim hep, çok dingin, çok sakin. Sen dedin ya, çok telaşlıyım. Sanki hiç telaşla yazılmış ve telaşla söylenmemiş gibi bir sakinlik de var. Okurken de böyle bir şey oldum yani, telaş ama bir taraftan da dinginlik, çok fazla bir dingin hava hakim.
Aslında şöyle, evet öyle bir durum var ama öykülerin dizilimine baktığın zaman ilk öyküden son öyküye doğru giderken ivme yavaş yavaş artıyor ve aslında son birkaç öyküde tırnak içinde delirmiş ya da o delirme noktasına teslim olmuş insanlarla karşılaşıyoruz. İşte Gazella'da, Telaş Bandosu'nda ya da Her Şarkıyı Çalan Bando'da artık orası ilk başlarda okuduğumuz öykülerden de ayrı bir yerde ve bu çok eleştiriliyor aslında. İnsanlar, kitabı okuyan birçok insan, ya o tarafa geçtiği zaman yani bir niye bunları okuyoruz şimdi, çok, bu çok somut ve pardon çok soyut ve çok monolog gibi eleştiriler alıyorum. Ben mümkün olunca anlatmaya çalışıyorum, açıklamaya çalışıyorum, savunmak için değil ama hani onu neden o şekilde kurguladığımı. Aslında o bando imgesinin yavaş yavaş ritmini yükselttiği yerde aslında zirvede o delilerin artık o çıldırmış halleriyle bize söylediği sözleri duyuyoruz. Bu şekilde de bitiyor ama altta bir dinginlik olduğunu hissetmen sevindirici. Bir de bana sor.
Ya kelimelerin kendisi, ya bilmiyorum, hani ben de müthiş bir eleştirmen, harika bir okuyucu olmayabilirim, ama yani hissettiğim duygu böyle çok yumuşaktı yani, kelimelerin kendisi de yumuşak yani, anlatış biçimi de yumuşak, o dinginlik ve sakinliği hissettim açıkken. Böyle beni çarpmadı derken, hani böyle bir kelimelerle çarparsın ya, öyle bir şey hissetmedim, ya da kelimeler beni böyle sarsmadı, ama bir taraftan öykünün içinde de böyle bir o sakinliği, bağlantıyı da bir huzur havasında, belki bilmiyorum.
O biraz şey gibi yani iyi çalınmış bir bas gitar havası arkada yani belli belirsiz duyuluyor ama o olmazsa hiç şarkı çöp, parçanın tamamı çöp, sözler vesaire ama o biraz böyle arkada kalmış. iyi de kurulmuş, iyi de şeyleri, notaları güzel basılmış. Birazcık da o bahsettiğin şeyler o öyküdeki, hatta bütün öykülerdeki müziğin o basları diyebiliriz. Yani böyle ifade edebilirim.
Ben hem seninle ilgili işte bir şeyler okurken, yani yaptığın diğer söyleşileri okurken de fark ettim. Bir de kendim de okuyucu olarak sanırım en çok beğenilenlerden bir tanesi Şon ve Şuay. En çok ben de açıkçası en çok sanırım iki öyküyü beğenecek olsam, yani bu son kitaptan iki öyküyü seçecek olsam bu ikisini seçerim. Söyleşilerde de sonra bakarken sanırım herkesin de en çok dikkatini çeken iki öykü olmuş. Yanılıyor muyum?
Evet, doğru. Özellikle Şuayb insanların çok ilgisini çeken bir öykü oldu. Yani en azından benimle kurulan diyaloglarda da aldığım mesajlarda Şuayb. Bir de Agaşon da aynı şekilde. Aslında ben de içlerinden en çok Agaşon'u çok şey yapıyorum. Çünkü o sözcüğü ben ilk merak ettim. İlk öğrendikten sonra, ben bu sözcüğü öğrendikten sonra, yani Agaşon ne demek diye bir çocukluk arkadaşımdan duymuştum. Sonra o sözcüğü araştırdım, anlamını öğrendikten sonra ben de bir, ya dedim ki bu sözcük çok, hem fonetik olarak çok güzel geliyor kulağa, hem de bir tatlı da bir anlamı var ve yani bunu sadece öğrenip geçmemem gerekiyor. Bunun üzerine düşündüm, düşündüm, düşündüm. Yani o dönem yürüyüş yapıyordum Salacak sahilde, pandemi. İşte uygun saatlerde maskemle beraber kulaklığımı takıp yürüyordum. Oralardan eve geliyordum vesaire. O süreçte ortaya çıktı yani. Kız Kulesi o zaman daha henüz bu böyle etrafı kapatılıp şey olmamıştı, tadilata girmemişti. Ve Kız Kulesi sürekli olarak yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf nesnesine dönüşen, bütün takvimlerde, bütün her yerde onu yerli yersiz gördüğümüz bir yer, ama aslında hiç kimse ona sen nesin ve sen gerçekten sen kimsin diye sormuyor ve senin yani burada bir fotoğraf nesnesi olmanın ötesine geçememesi o kulenin benim biraz ilgimi cezbetti. Üstüyle değil, altıyla ilgilendim. Daha sonra Agaşon'la da onu oradan bağdaştırıp Ördek Eşref doğdu. Ve böyle birbirine kanca ata aslında öyküler şekillendi. Şu ayıp de aslında şu an bu akşam da gördüm kendisini. Yaşayan bir karakter aslında. Adı Şuayb değil, gerçek adı ve cinsiyeti, onu ben atadım ona haddim olmayarak. O da tatlı bir köpek arkadaşımız.
Doğancılar Parkı'nda mı?
Evet, orada yıllardır orada yani. Belki ben 100 yıl dedim, o belki daha fazla olabilir, bilmiyorum. Ben çok inanıyorum ona. O orada yaşıyor güzel güzel, keyfi yerinde.
O zaman Doğancılara gittiğimizde
Kendisi.
selam
Evet,
vereceğiz.
orada çok tombul bir hayvan. Çok fazla hareket etmeyi sevmiyor. Yani oradan hiç uzaklaşmıyor zaten. Mutlaka görürsünüz.
Agaşon'da bir de şey var. O zamansal geçiş belki de insanların ilgisini çekmiş olur mu? Ya benim çekti. Biraz son dönemde çok şey var ya, böyle geçmişe özlem. Biraz bu günümüzün de belki, hani ilk başta da biraz konuştuk. O karmaşası, işte belirsizliği, bir yönün olmaması belki. Ve insanlarda böyle bir geçmişe özlem duygusu, ya işte şu zaman ne kadar güzelmiş, şu zaman ne kadar güzelmiş, hep daha geçmişi, hep geçmiş yıllara dair, işte İstanbul içinde hep böyle bir özlem, hatta genç insanlarda da, yani o geçmişi çok yaşamamış insanlarda dahi böyle bir özlem var. Belki günümüzün çok belirsiz olmasıyla ilgili o öykünün de belki bu kadar sevilmesinde o geçmiş bağlantısı olabilir mi?
Belki de bu bahsettiğin o nostaljiyle kurulan bağ insanlarda bir tür terapi gibi. Yani 90'lar romantizmi yapanlarda da bunu görüyoruz, ama 90'lar o kadar da romantik değildi yani baktığınız zaman. Televizyon, bazı işte diğer oyuncaklar, diziler vesaire, evet güzeldi ama arka planda korkunç bir arka plan vardı, yani bunu da görmezden gelemeyiz. Ama işte Agoşon'daki tarafa benim asıl göstermek istediğim biraz o değildi. Yani orada acaba bunun arkasında, ben o resim yaparken bir dağ çizdiğim zaman o dağın arkasını merak ediyordum hep. Ya da bir ev yapıyorsam o evin içini merak ediyordum ve onu düşünmeye başlıyordum. Beni öyküye götüren şey de buydu. Yani evin içindeki aileyi çizemeyeceğime göre anlatabilirim. Dolayısıyla resimden yazıya geçiş bu şekildeydi. Görsel olarak da gördüğüm bir denizin ortasındaki kuleyi, onunla ilgili düşünürken evet bunun altında bir tünel olabilir ve bu tünel zamanda bir kırılmayla, ama sonra tabii anlıyoruz hikayenin bambaşka bir bağlantısı olduğunu. Oradaki karaktere geri dönüyoruz vesaire. İnsanlar bu amaçla ya da bu bakış açısıyla bakıp sevmiş olabilirler ama ben birazcık da o merak duygumu kanca kanca kanca ata ata bir yere getirmeye çalıştım. Öyle ortaya çıktı. Bir de oradaki o dili kullanmayı seviyorum yani o müzikli dili o şekilde kullanmayı seviyorum. Çok hem fonetik olarak da bana çok iyi geliyor hem de bir ritmi var. Onu doğru kurarsan şayet iyi geliyor. Yani oldu bittiden ziyade bir ritmi var. Onu nasıl şimdi anlatayım bilmiyorum ama o ritim ben yazarken müzikle aslında zihnimde onu bir müzikle kuruyorum bütün öykülerde. O yüzden böyle bir durum var aslında.
Şimdi buradan şunu soracağım. Telaş bandosu öykünün ilk paragraflarında şöyle bir cümle geçiyor. Ben açıkçası sevdiğim için de ya da bunlarla ilgili düşündüğüm için de hoşuma gitti. Yani hemen sormak istiyorum. Kimse belirsizliklerle dolu bir yokuştan yuvarlanarak yaşamak istemez cümlesi geçiyor. Aslında az önce konuştuğumuz o belirsizlik, yönsüzlük, o yönsüzlüğün kendisi önemli bir sorun. Yani sadece bir edebiyat sorunundan çok toplumsal bir sorun belki de bu belirsizliğin sonunu görememenin, ne yapacağını bilememenin, hani o sürüklenme halinin, bunlar da çok konuşulan ve tartışılan şeyler. Edebiyatta da böyle bir belirsizlik ve yönsüzlük var mı sence? Yani evet çok güzel şeyler çıkıyor. İşte yeni çıkan öyküleri de okumaya çalışıyorum. Yeni basılan kitapları da okumaya çalışıyorum.
Yani edebiyat dünyası aslına bakarsan şimdi yayıncılıklarla ele aldığımız zaman son dönemde en büyük mesele somut bir gerçek. Maddi olarak kağıt krizi, diğer krizler vesaire işte dövizdeki dalgalanmanın kağıdı etkilemesi, onun yayıncıyı etkilemesi, dolayısıyla yazarı ve okuru etkilemesi. Böyle bir karmaşa varken üretmeye devam eden ve yayınlamaya da devam eden pek çok yayın ve yazarın olması ayrıca umut verici. Ama dediğin gibi çok fazla yazar var. Çok fazla şair, çok fazla romancı, dergi birçok fazla ve bir yerden sonra takip edemiyorsunuz artık. Hani kim çok daha haklı ve kavgalar da oluyor, çekişmeler oluyor aralarında. Ben çok bu sularda çok da dolaşmıyorum aslında. Çünkü çok kafamın da bünyemde kaldırdığı yoğunluklar değil. Ben dediğim gibi tembel bir insanım. Yani mümkün olduğunca az yazıp yani hayatıma diğer tarafıyla ilgilenmeye daha çok gayret ediyorum. Edebiyat tarafındaki belirsizlik içerik olarak evet çok fazla. Çünkü insanlarda özellikle bizim kuşağa baktığımız zaman o birey ve kendini bir yerden bir yere yetiştirme kaygısıyla hareket edildiği için edebiyatta da bu yansıyor. Şiire de yansıyor. Romana, öyküye, sinemaya hatta hepsinde bütün sanatlara yansıyor. Edebiyat içerisinde insanların birbirleriyle olan bağlarının eskisi gibi olmasını tabii ki bekleyemeyiz. O 50 kuşağı, 60-70 kuşağı gibi olmasını bekleyemeyiz tabii ama bugün de başka bir şey var şimdi. O da herkesin aşina olduğu sosyal medyadan daha çok nasıl söyleyeyim ön planda. Yani artık bir kitabın yayınlanması sadece yayınlanması değil. O artık sosyal medyada bir fotoğraf nesnesine dönüşüyor. İnsanların işte postlarında ve storylerinde. Ya da bir kahvenin ya da bir kedinin yanında kitap konumlanıyor vesaire. Artık bunların hepsi iç içe geçtiği için bizim birazcık cımbızla aramamız ve bulmamız gerekiyor. Bunu biraz zaman gösterecek. Ama o belirtik evet var. Ama kendi adıma şunu söylüyorum. Yani emin olmadığım yere de adım atmam açıkçası. Yani anlatmak için de, yazmak için de, konuşmak ve söylemek için de. Orada birazcık da önlem almak, biraz daha planlı programlı hareket etmek galiba daha sağlıklı. Ama haksız da olabilirim bilmiyorum.
K24'te yapılan bir söyleşinde işte benim hayalim üyeleri dağılmış eski bir müzik grubunu yıllar sonra aynı sahnede buluşturup sevilen şarkıların yeniden söylemeleri sağlamaktı diyorsun. Sence bunu başarabildin mi?
Bilmiyorum zaman gösterecek ama şeyde bazı öykülerin girişlerinde Haris'ten Gazelciler'den alıntı var. Başka da alıntı kullanmadım Haris'ten Gazelciler dışında. Çünkü aslında bütün parçalar öyküler onlardan bir şey koyacaktım ama sonra vazgeçtim. Yani elim gitmedi. Mesela Haris'ten Gazelciler'in tekrar bir araya gelmesini ve müzik yapmasını çok isterim ama bu mümkün değil. Çünkü Ömür Kılıç Aslan artık yok. Hem gitar çalan grupta hem söz yazan hem vokal yapan hem de Çağlama'nın mucidi kendisi. Çağlama müzik aleti. Muazzam bir müzik aleti. Ve ona yaptığı şarkılar şeyi öyküdeki kitaptaki öyküleri yazarken hep burada dinlediğim sürekli dinlediğim ve oradan böyle müthiş beslendiğim öykülerdi. O yüzden zaman gösterecek, bilmiyorum. Belki ileride böyle bir o his bahsettiğimiz belki sağlanmış olur, bilmiyorum. Belki sağlanamaz. Belki bu hayal olarak kalır ama bunu çok isterdim. Yani bunun gibi birçok grup var böyle dağılmış, parçalanmış, birileri bir yerlere savrulmuş. Onların bir araya gelip böyle keyifli müzik yapmasını çok isterdim. Çünkü müzik çok seviyorum. Yani öykü, edebiyat neyse müzik de benim için öyle bir yerde. Birbirine uyumlu notaların, birbirine uyumlu seslerin yan yana gelmesi en az bir edebiyat eseri kadar huzur veriyor.
Aslında kitapların için yani öykülerin için şey diyorsun işte merak duygusunu önceleyen ve kendi kendine konuşmayı seven insanlar okusa mutlu olurum. Yani bir okuma kitlesi sorulduğunda böyle bir şey söylüyorsun ve kendin de biraz öyle gibisin. Yani okurken öykülerini okurken öykülerinde öyle bir his var. Hem öykülerin böyle mi çıkmış oluyor hem de yani bilmiyorum ama bence kendi kendine konuşmayı seven insanlar okuyor mudur seni? Hiç böyle bir şey oldu mu yani geri dönüş?
Yani genelde bu bahsettiğin o soruyu sorulduktan sonra cevapladıktan sonra hiç öyle cevap şeyler almadım, yorumlar almadım. Galiba o süreçte okumamış olabilir. O yüzden. Yani, ama bilmiyorum, ben öyle olsa çok, hani bana öyle bir soru sorulsa ama yani bunu ben bu hedef kitlemi kendim belirleyemem. Çok ayıp bu. Ama bir temennim de odur, hani öyle insanlar okursa sevinirim. Çünkü benim öykülerimde öyle çok şaşalı şeyler anlatılmıyor. Böyle çok sonunda şaşıracağınız ya da böyle unutulmaz çok böyle iz bırakan şeyler yok. Basit şeyler var. Benim kendi kişisel merak ettiğim şeylerin etrafında dönüp durmuşum. Biraz da böyle kendi kendime vuralım ki ben zaten birine öykü anlatmayı yazmaktan daha çok seviyorum. Onu artık anlatmaktan sıkıldığım zaman evet artık bunu yazayım dediğim bir yere geliyor. O yüzden o mırıldanma haline birine bir şey anlatırken ki o duyduğun sohbetteki o ne vardır ya, huzur. Aa dersin, burada bir yarım saat geçirdim, bir saat geçirdim ama değdi buna. İşte o hal hissediliyorsa o insanların okumasını da yani okurlarsa mutlu olurum. Yani beğenmeyebilirler, beğenebilirler. Böyle.
Yani bence hissediliyordur. Ben de öyle bir insan olarak okudum ve sevdiğimi söyleyebilirim bir geri dönüş olarak.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok incesin.
Şimdi son olarak şey merak ediyorum. Hani hem son dönem olabilir ya da geçmiş dönemde de olabilir. Hani seni böyle takip ettiğin ya da senin yazmana dedin ya resimle başlamıştım esasında. Böyle yazmana, öykü yazmana yön veren yazarlar oldu mu ya da takip ettiğin bir yazar var mı?
Evet, şu an halihazırda artık aramızda yoklar tabii, bunların hepsi ölmüş yazarlar. Beni etkisi altına alan, hala da onlardan beslendiğim, okuduğum, döne döne okuduğum yazarlar var. Bunların başında Melih Cevdet Tanday gelir. Şiirlerinden, sadece şiirleri değil, onun romanları, tiyatro oyunları, söyleşileri, edebiyat üzerine, hayat üzerine yazdığı yazılar, dişlerini sıkı sıkı yazdığı yazılar, onlar beni çok motive eder ve çok şey öğretir. Hala da geri dönerim, bakarım. Yani burada bunu demiş, bu soruya hangi cevabı vermiş gibi. Aynı şekilde Mehmet Baydur, aynı şekilde benim oyunlarıyla çok bana yol gösterici olmuştur. Fikret Ürgüp, kitabın ilk sayfalarında alıntısı da var zaten. Onlarla kurduğum ilişki aslında yazıyı anlamak ve yazının, yani evet düşündüm, hayal ettim, yazdım, bitirdim, bu kadar. Bunun sonrasını hep anlatırlar. Ya da yol gösterirler doğrudan da ya da dolaylı olarak. Bu bana iyi hissettirir. Dünyadan Çehov var, Brecht var. Ben de bir tiyatro mezunu olduğum için aslında Dario var. Oyunlarla daha çok ilişki içerisinde olduğum için beni çok besleyen yazarlar. Yine neden çok kıymetli o dönemlerde, zaten yaşadığı dönemde de arkadaşları tarafından sevilmiş. Evet, ama bugün daha yeni yeni insanlar tarafından duyulan Hayalet Oğuz. Özellikle Kaya Tanış hazırladığı kitabıyla onun hayatına dair çok güzel bir iş ortaya çıkardı. Ondan çok şey öğrendik. Her şeyi derledi, topladı. Genel böyle üzerinden hep hareket ederim. Adalet Havlu var mesela. Adalet Hanım'ı, onunla tanışma, arkadaş olma fırsatı olmuştu son döneminde. Onun da bana nasihatleri olmuştu. O da benim için çok kıymetlidir. Genel olarak böyle. Ama güncel tarafta hemen hemen herkes okumaya çalışıyorum. Çağdaşlarımın romanlarını, şiirlerini ya da öykülerini vesaire. Ama isim verebileceğim, adlarını anabileceğim o artık aramızda olmayan değerli isimler bunlardı.
Son olarak söylemek istediğin bir şey, eklemek istediğin bir şey var mı bize?
Ve programına beni davet ettiğin için ve bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim.
Ben
Umarım
çok teşekkür ederim.
nice bölümlere ve konuklara ilerler. Biz de keyif içerisinde takip ederiz. Çok teşekkür ederim.
Ben
Dinleyen insanlara
teşekkür ederim.
da teşekkür ederim sabrettikleri için.
Görüşmek üzere o zaman.
Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.
Ben de hoşça kalın.